Bu kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren İris Gür. Eserin adı Kadın Öykülerinde Doğum. Hazırlayan Hande Öğüt. Türü öykü. Sel Yayıncılık, 1. baskı, Mayıs 2011. ISBN numarası 978-975-570-515-6. Bu kitap 276 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Nisan 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Kadın Öykülerinde dizimizin 6. kitabı olan Kadın Öykülerinde Doğu, kendisine bu coğrafyayı mekan seçen kahramanlarının gözlerden uzak yaşamlarını değişik dünyalara uzanarak anlatan 34 yazarımızın öykülerinden oluşuyor. Kadın Öykülerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Karadeniz ve Avrupa'dan sonra doğunun renklerini yansıtan, yaşamlardan ayrıntılar barındıran, farklı duyarlılıkların yansımalarıyla zenginleşmiş kadın yazarlarımızın öyküleri merakla okunacak bir birikimi de getiriyor. Kitap, aynı zamanda bölgenin edebiyatımıza etkilerini, onun son yıllarına tanıklıkları ve aynı günlerde kaleme alınan öyküler aracılığıyla öykücülüğümüzdeki çeşitliliği de sergiliyor. Hande Öğüt İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Çeşitli gazete, dergi ve televizyon programlarında editör olarak görev aldı. Hayalet Gemi, Gergin Dergi ve Alt Zine'deki öyküleri yayımlandı. Eşik Cini, Pazartesi, Virgül dergilerinde yazdı. Radikal Kitap, Varlık, Mesele, Roman Kahramanları, Milliyet Sanat, Bibliotek, Kaos GL, Kogito, Amargi, Psikiyart, Memlekent, Notos Edebiyat, Fotoritim ve Sanat Loga yazmaya devam ediyor. Erotik Öyküler, Antoloji, Editör Halil Gökhan, Okyanus Yayınları 2003. Şimdi Seni Konuşuyorduk, Selim İleri Kitabı, Kolektif, Editör Handan İnci, Doğan Kitap 2007. Şiddete Karşı Anlatılar, Kolektif, Mor Çatı, 2009. Bedende Kıpırdanmalar, Kolektif, derleyen Gülnur Elçik, Tuğba Özenç, Varlık Yayınları 2010. Adlı kitaplara yazılarıyla katkıda bulundu. Kadın Öykülerinde İstanbul adlı bir antoloji hazırladı, Sel Yayıncılık 2008. Bomonti'den Harbiye'ye, Heyamola 2010 adında bir kitabı vardır. Sunuş. Bir yanıyla mistik, masalsı, egzotik ve gizemli, bir yanıyla ürkütücü, ilkel, geri kalmış, tehlikeli. Sınırları sürekli olarak yeniden çizilen, gidilen, gezilen, görülen, alımlanan, adlandırılan. Hayranlık duyulsa da aşağılanan, hor görülen, despotizmi, zulmü, ihtişamı, duygusallığı, erotizmi, ehlileştirilmiş felsefesi ve mistisizmi ile yeniden kurulan ötekinin en derin ve ısrarlı simgesidir Doğu. Doğulu öteki olarak kurulan nesne ise kuşkusuz kadınlardır. Oryantalizmin damgasını vurduğu 19. yüzyıldan bu yana kadının Doğu'nun gizeminin anahtarı olduğu söylemine kapılan pek çok batılı erkek yazar, Doğu'yu cinselleştirme ya da şehvetli bir Doğu imgesi sunmada yaratıcı güçlerini sonuna kadar kullandılar. Kadın ve Doğu arasında kurulan metonimik ilişki sayesinde kadın, geleneğin ve Doğu'nun özünün temsilcisi olarak düşünülür. Doğu, kadınlık ve kadınsılıkla ilişkilendirilirken, oryantalist söylemde ırksallaştırma ve kadınsılaştırma süreçleri birbiriyle iç içe geçmiştir. Bu nedenle doğunun anlaşılmasının koşulu, doğunun kadınlarının anlaşılabilmesi, doğunun medenileştirilme ve ıslah şartı da doğulu kadınların kurtarılması olmuştur. Kendini kendine yeterli ve özerk bir özne olarak kurgulayan Batı söyleminde kendini ve failliğini belirleyip konumlandıracak akıldan yoksun olduğu varsayılır doğulu kadının. Bu haliyle Batılı kadının evrimci bir söylem içinde kendine üstün, kurtulmuş bir kimlik kurma pratiğini de besler doğulu kadın. Tarihsellikten ve toplumsallıktan yoksun olarak ele alınan öteki kadınlık temsili, özgür Batılı feminist kadın kimliğinin devamını sağlar. Kadın ve Doğu temalı bu antolojiyi hazırlarken, öncelikli hassasiyetim hiç kuşkusuz bu sorunlu mevcudiyete, bakışa ve tasavvura dairdi. Erkek yazarlarda dile getirilen farklılık retoriğine karşın, benzerlik retoriğini kullanan kimi kadın yazarlar, kendilerini doğulu kadınlarla samimiyetsiz bir karşılaştırma üzerinden özdeşleştirmiş, onları övmüş ve veya paylaştıkları ortak deneyimleri mistifike etmişlerdir. Sadece kadın gezginlerin seyahatnamelerinde değil, pek çok Batılı kadın yazarın eserinde de mevcuttur ötekileştirme ya da aynılaştırma yaklaşımı. Bu eserlerdeki doğulu kadın, Batılı kadın özne üzerinden incelenen, ölçülüp biçilen, eksik, özselliği sorunlu, kusurlu ya da egzotik bir temsil olarak yüceltilen kadındır. Gerçek değil, muhayyeldir. Kadın öykülerinde doğuyu oluşturan hikayelerin kadınları ise gerçek kadınlar. Modern gelenek tartışmasının üzerinde uylaşılan nesnesi konumuna sokulmamış, sembolik bir simgeye indirgenmemiş, tarihin bir yerine sabitlenmemiş, tekil ve yekpare bir kadınlık durumu içine hapsedilmemiş kadınlar. Aya, Şehrivan, Gülizer, Lorin, Mavi, Egzal, Hüsna, Ahu, Baveşin, Fatma, Sediye Eze, Seher, Ayşe, Müzeyyen, Süryani, Türk, Kürt, Hintli. Diyarbakır'da, Mardin'de, Erzurum'da, Mezra'da, köyde, dağda, ikinci kez ötekileştirildiği büyük şehirde, İstanbul'da, varoşta, yollarda, gurbette, sürgünde kadınlar. Hayatlarını, varlıklarını iç savaş, köy boşaltmalar, mayınlı tarlalar, kopan bacaklar, söndürülen ocaklar, gerilla, itirafçı, korucu, göçler, cezaevleri, geçit vermez dağlar, patriarkal şiddet, dondurucu soğuklar, milliyetçilik, töre, ensest, yoksulluk, yoksunluk, suskunluk, dışlanmışlık, Kürt sorunu, namus cinayetleri üzerinden hatırlayan, yaşayan kadınlar. Okula gönderilmeyen, başlık parasına satılan, çocuk yaşta anne olan, intihara zorlanan, öldürülen, resmi dil ve kimlik politikalarından kaynaklanan mağduriyetlerin yanı sıra cinsiyete dayalı iktidar ilişkileri altında kendi dilinden, duygusundan, bedeninden sürülen kadınlar. Ama salt acıyla, yasla, kederle, gamla, çaresizlikle, sorunlarla yüzleşen kadınlar toplamı yok öykülerde. Çünkü sadece yaraya odaklanmak, acıyı çekenle çektiren arasındaki farkın göz ardı edilmesine olanak tanır. Evet, doğuda kadın, doğulu kadın şiddete maruz bırakılıyor, öldürülüyor, eziliyor. Ama öte yandan hayatı büyük ölçüde yoğuruyor, çekip çeviriyor, direniyor. Şifa veriyor yeni doğanlara, bereket katıyor hayata. Doğanın döngüleriyle yaşıyor, anne kız, komşuluk, arkadaşlık, kız kardeşlik ilişkileriyle bir kadın dili dayanışması, beraberliği üretiyor. Annelik hem bir mağduriyet alanına ve deneyimine işaret ediyor, hem de politik bir katılım pratiğine. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın 34 kadın yazarını bir araya getiren, kadın öykülerinde doğuda, doğuyu içeriden anlatan hikayelerin yanı sıra doğuya dışarıdan, uzaklardan, farklı bir kültürel iklimden gelmiş olmanın yarattığı yabancılık duygusuyla bakan ve iki ayrı kutupta konumlanmış kadınları bir araya getiren hikayeler de var. Doğuyu yazamamanın sancısını, ait olamamanın ironisini irdeleyen hikayelerde. Nezihe Meriç'ten bir öyküyü biz seçtik. Nalan Barbarosoğlu, Oya Baydar, Ayşegül Devecioğlu, Nursel Duruel, Sema Kaygusuz, Leyla Ruhan Okyay, Suzan Samancı, Jale Sancak ve Ayfer Tunç yayınlanmış öyküleriyle seçkiye katıldılar. Benzerlikleri ve farklılıkları bir yana, hikayelerin tümü oryantalist retorikten kaçınarak öteki içinden kendimize bakmanın ve benin tekil dünyasını kıracak olan ötekinin aynı tuzağın içinde yaşamaya çalışan diğer kadın olduğunu göstermenin imkanlarını yaratması açısından benim için çok değerli. Ortak ezilmişlikler etrafında bir araya gelmek, dişil bir bağ ve yeni bir dil kurmak, her şeyden önce aramızdaki egemenlik ilişkilerini görmekten ve onlarla yüzleşmekten başlıyor. Hiçbir kadınlık durumunun bir diğerinden daha değerli, daha ayrıcalıklı olmadığını görmek, kendi hayatımızla başka kadınların hayatları arasındaki bağlantıları anlamamızı sağlayacaktır. Hande Öğüt. Cihan Aktaş. Bu sonbahar her şey farklı olacak. Alper'e ve annesi Ferah Diba Kumli'ye. Hep öyle söylerdi annem. Her sene yaz başında, Eylül'de ben okula başlamadan önce şehir merkezindeki yeni büyük güzel evimize taşınma umuduyla bir şeyleri toplamaya, ayıklamaya girişirdi evde. Bazen de teneffüse çıkan çocuklar gibi işe güce aldırmadan 12 ayrı şarkıcıdan 12 farklı şarkının bulunduğu kaseti teybe koyar, aynanın karşısına geçer ve başlardı şarkıcılarla birlikte söylemeye. Sıra Faize şarkısına geldiğinde daha canlı çıkardı sesi. Bazen de teybi kapatır ve şarkıyı tıpkı şarkıcı gibi okumaya çalışırdı. Yaydığı hüzünlü imgelere karşılık sonbahar köklü değişiklikler yapmaya zorlayan bir mevsim. Faize yani sonbahar ya da güz isimli şarkı da hüzünlü sözlerine karşılık annemin her zaman yeni bir başlangıç yapabileceğine dair inancını güçlendiriyor olmalıydı. Gerçi okullar açılır, yağmurlar başlar, ağaçlar yapraklarını döker ve biz hala yıllardır geçici olarak yaşadığımız köyden şehre taşınmamış olurduk. Annem yine de ilk kar yağıncaya kadar taşınma telaşını sürdürürdü. Nasıldı biliyor musunuz? Çoğu günlerde annemi kaybetme korkusuyla çıkardım evden okula giderken. Evde kaldığımızda da güvende hissetmezdim kendimi olacaklar konusunda. Vaktinin çoğunu evde geçiren annem gözlerimizin önünde kayıplara karışacaktı. Aynanın karşısında şarkı söylerken fazlasıyla dalardı şarkıya. Gözlerine baktığımda bambaşka dünyalarda yol aldığını duyardım. Holde bir köşesi kırık bir ayna vardı. Gümüşten yaldızlı çerçevesiyle insana değerini bildiren bir İran aynası. Babam bu aynayı varlıklı günlerinde bir bacağını dizine kadar mayın patlaması sırasında yitirmiş, ancak tahta bacağıyla sınır geçişlerindeki ününü korumaya devam eden, hatta kimilerinin sınırları nöbetçi gözlerle karşılık aşma becerisine bakarak çizgi film dünyasının sevimli hayaletine atıfla Casper diye çağırdıkları bir kaçakçıdan almış. Böyle karmaşık bir cümleyi şu nedenle kurmak zorunda kaldım. Aynadan söz ederken sıklıkla Casper'ın aynası denildiği olurdu evimizde. Çünkü başka bir ayna da vardı holde. İçerlek bir yerde asılıydı o, dikiş makinesinin konulduğu köşede. Casper'ın aynası gösterişliydi. Hole bir hava kazandırıyordu. Üstelik sandalyeye çıkınca baştan aşağı gösteriyordu. Hemen önünde de annemin ipek karışık diyerek kıymetini bildirdiği bir kilim seriliydi. Portmanto bu iki kıymetli eşya ile uyum içinde olmaya çalışan mütevazi bir dolaptan ibaretti. Yerine tam oturduğu için annem değiştirmeye kıyamazdı. Zaten o hep gelecek sonbahara varmadan oturduğumuz evden taşınacağımızı, sahici yerleşmemizi ise bu köye taşınmaya mecbur kalmadan önce yaşadığımız şehirdeki göl manzaralı, benim pek hatırlayamadığım evimiz kadar geniş ve rahat bir evde gerçekleştireceğimizi söylerdi. Dolayısıyla eşyaların uyum içinde olmasının şimdilik o kadar önemi yoktu. Portmanto yetersiz kaldığı için gelenin gidenin mantosunu, pardesüsünü, atkısını, beresini, holün yatak odalarına kıvrılan tarafında işsiz güçsüz oturan ayaklı dikiş makinesinin üzerine koyma alışkanlığı edinmiştik. Annem köye taşındıktan sonraki yıllarda ailece giderek daha derbeder bir hale geldiğimizi söyler hep. Çünkü nasılsa geri döneceğiz şehre, köy içinde bu kadarı yeter düşüncesiyle bir aldırışsızlık, umursuzluk almış yürümüş evin yetişkin ahalisi arasında. Bir zamanlar durumumuz daha iyiceymiş. Ben hayal meyal hatırlıyorum da ablam gözleri parlayarak anlatır o günleri. Oturduğumuz ev şimdikine göre daha büyükmüş ve göl manzaralı olduğu gibi şehir meydanına da yakınmış. O ev yıkılıp yerine apartman yapılmış sonraları. Bu nedenle ben hiç görmedim. Derken babamın işsizlik günleri başlamış. Bunun sebebini de uzun zaman bildirmediler bana. Sonraları da akla yatan bir sebepten söz edilebilir mi? Bunu anladığım söylenemez. Babam çalışkan bir adam. İşsiz kaldığı günlerde inşaatlarda boyacılık yapmış. Ben onu hep şehrimizdeki hastanenin aşçısı olarak hatırlıyorum. Eskiden başka bir devlet dairesinde aşçı olarak çalışırmış. Annem hep ona takılır bu yüzden. Aşçı da boyacılık mı yapar? Ya da şöyle söyler. Onca insana yemek pişirirdin, evde mutfağa adım attığın yok. Konuyu dağıttım yine. Annemi kaybetme korkumdan söz ediyordum. Tez canlı, içli, narin bir kadındır annem. Dayanıksızlığıyla baş etmesini sağlarmış gibi masallarla şarkılardan yardım umardı bize öğüt verirken ya da çıkışırken ve bana kalırsa masallarla şarkılara dualarını yedirirdi. Bazen şarkı mı söylüyor, ağıt mı yakıyor, dua mı ediyor karar veremezdim. O aynanın karşısında bir tür trans hali içinde teypten sesi yükselen şarkıya eşlik ederken. Çocukluğundan itibaren dinlediği dengbejlerin anlattıklarından, okuduklarından derlediği bir repertuarı vardı. O repertuarı bir şekilde elde ettiği son çıkan kasetlerden derlediği şarkılarla zenginleştirirdi. Holdeki puslu aynanın karşısına geçer ve bana olduğundan çok uzun gelen bir süre boyunca şarkı söyler, arada bir mola vererek şarkının sözlerini izah eden konuşmalar yapardı. Sıkılırdım artık, sussun diye eteklerine dolanırdım. Anne, acıktım derdim. Bir dakika oğlum derdi. O bir dakika ise tamamlanmak bilmezdi. Annemin şarkı söylemesini sevmiyor değildim. Ancak şarkı söylemeye daldığında kopar giderdi benden, bizden. Casper'ın aynasının puslu yüzeyinin derinliklerinde sevimli hayaletlere layık bir koridor vardı da onun bana dönük yüzünü ve şarkının ritmine uyarak hafifçe sallanan bedenini tatlı vaatlerle çekip alır, derinlerinde kaybederdi. Öyle gelirdi. Yeniden şarkıya daldığını görünce eteklerine daha sıkı yapışır ve ne söylerse söylesin bırakmazdım. Çekiştirirdim bol eteklerini, sesini bastırsın sesim diye çığlıklar atardım. O birden susar, buhar tütüyormuş gibi gelen harlı gözlerini yüzüme dikerdi. Aynanın içinden çıkıp gelmiş bir yabancıymış, beni de en az ev kadar yadırgıyormuş gibi garipseyerek bakardı. Siyahla lacivert arasında bir renkteyken, turuncuyla kırmızı arası bir renkte görünen göz bebeklerinin derinlerinden başka biri beni izliyor sanırdım o öyle bakarken. O zaman da şarkı söylediğinde olduğundan daha az korkmazdım. Sımsıkı sarılırdım bacaklarına. Gözleri orada olmadığını bildirmeye devam ederdi çünkü. Korkardım, geçip gidecek. Acıktım, ölüyorum açlıktan, susadım da diye bağırmayı sürdürürdüm. Acıktım, acıktım işte, susadım. Kendimi yere atarak topuklarımla tahta zemini dövmeye başlardım. O birden silkinir, yere eğilerek beni kucağına alırdı. Bakışlarının mülayimleşen renginden bana geri geldiğini anlardım. Sonra birlikte mutfağa giderdik. Beni yatıştırmaya çalışırken de şarkı söylemeye devam ederdi sanki. Benimle şarkı söyler gibi konuşmasına alışsam da bu şekilde tam olarak bana seslenmediğini, bir taraftan köfte kızartırken ya da çorba ısıtırken hala aynanın derinlerinde bulunan ve sadece ona görünen hayalet cinsinden birileriyle konuşmaya devam ettiğini düşünürdüm. Babam ise annemin şarkı söylemeye devam ediyormuş gibi konuşmasından hoşlanır, bazen de ona katılırdı. O zaman evde şarkılı bir konuşma alır yürürdü. O yıllarda evimizde dinlenen Kürtçe kasetler Avrupa'da piyasaya çıkartılıyor, önce Irak'a, oradan da Türkiye'ye kaçak yollarla geliyordu. Hatırladığım ilk kasetlerin üzerinde Kürt şarkıcıların isimleri yazılı olmazdı. Buna rağmen bilirdik kasetlerin hangi şarkıcıya ait olduğunu. Bu kasetler gizli saklı dinlenirdi. Ablamın deyişiyle Şivan Perver'i daha eroin kullanırmış gibi gizlice dinliyorduk. Şehribana Kurdi adında bir sanatçı vardı. en çok dinlenilen şarkıcıydı evde. Öyle ki o dönem doğmuş olan kardeşime Şehriban ismi verilmişti. Ben de bu şarkıcının sesiyle büyüdüm diyebilirim. Şivan Perver'in yeri ise apayrıydı. Evde olmayan albümü yoktu. Annemle babamsa çoğunlukla dengbejlerin Haksızlık, Ağalık Düzeni, Cinayet, Aşk, Başkaldırı, Şeyh Said İsyanı gibi konuları olan şarkılarını dinlerlerdi. Bütün bu anlattıklarım ilkokul çağına ait hatıralarımdan süzülen bilgiler, izlenimler. O kadar çok şarkı söylenirdi ki evde ve herhangi bir şarkı annem gibi ablam da temizlik yaparken bir şeyler mırıldanmadan yapamadığı için de o kadar sık tekrarlanırdı ki o dönemde evimizde söylenen şarkıların çoğu ezberimdedir. Kürtçe olduğu için mağazalarda bulunmayan bu kasetleri babam bir yerlerden satın alırdı. İşini kaybetmesinin nedeni de kaset alışverişinin büyütülerek yasak yayın dağıttığı şeklinde duyurulması olmuştu ya. Kısa süreli bir tutukluluğun ardından serbest kalmıştı gerçi. Ama işini kaybetmiş, uzun süre işsiz dolaşmıştı. O arada evimizi satarak köye taşınmaya mecbur kalmışız. İşsizliği bir zaman daha sürdükten sonra babam kendisini çok seven bir müteahhitin teklifi üzerine şehrin kıyılarında yapılan bir sitenin kadrosuna katılmış. O dönemden belleğimde yer tutan günlük yaşantımızın ayrıntılarıyla bende sarsıcı bir iz bırakan, hala rüyalarıma giren kimi hadiselere değineceğim şimdi. Açıkçası o günden bugüne pek belirgin bir değişiklik de olmadı anlatacaklarımda. Kürtçe kasetlerden söz ettim ya yukarıda, aklıma samanlık olarak da kullanılan bir depoda yiten ve haftalar sonra garip bir şekilde elime ulaşan kaset geldi. Hani içinde 12 şarkıcıdan 12 şarkının bulunduğu kaset sözünü ettiğim. Ne vakit askerler köyümüze gelse, annem ve ablam kasetleri biz çocukların ellerine verir, götürün bir yere saklayın derlerdi. Askerler evi darmadağın ettiğinde toplayıp götürdükleri için ücra yerlere, en çok da komşumuzun evinin arkasında bulunan depodaki saman ve otların arasına saklardık kasetleri. Komşumuz şehre yakın bir arazideki çiftliğinde hayvancılıkla uğraşıyordu. Bu depodaki saman ve ot yığınlarını arada bir kamyonetle çiftliğine taşıtırdı. Deposunu bu şekilde kullandığımızı bilse ne düşünürdü? Bu sorunun cevabını tahmin edemiyorum. Kendisine ait depoda bulunacak kasetler yüzünden muhakkak ki zor durumda kalırdı. Gerçi saman yığınlarını araştırmaya pek istekli olmazdı askerler. Daha doğrusu depoya girdiklerini görmedim bile ki evimize epeyce yakın, kapısı da sadece bir sürgüyle kapalı tutulan metruk bir binaydı. Kardeşimle birlikte kasetleri saklayalım derken yitirirdik bazen. Annemin pek sevdiği Payize şarkısının bulunduğu kasetin de başına geldiği gibi. Kaseti sakladığım yerde bulamadığımda depoya götürürken düşürmüş olmalıyım diye gidip geldim aynı yolda defalarca. Yoktu işte. Kayıplara karışmış, adeta buhar olup uçmuştu. İçindeki şarkılara eşlik ederken annemin gözlerinde turuncu kırmızı buharlar tütüyormuş gibi bir ifade belirmesine sebep olan kaset. Gözlerimle defalarca taradım yolları. Üzerinde kasetle ilgili bilgilerin yazılı olduğu 5 sarı mavi karışık bir kağıt yapıştırılmış olan şeffaf plastik kutuyu yakalamak için. Nafileydi. Yolda düşürmüşsem biri bulup almış olmalıydı. Depoya sakladığımı gören biri de aşırmış olabilirdi. Bu gizli saklı kasetler her zaman can sıkıcı olayların yaşanmasına sebep oluyordu. Bir kaset çok çabuk el değiştiriyor ve o süreçte sahipsizleşiyordu. Kasetleri temin etmek kadar saklamak da marifetti. En yakın komşumuz karısına evde Kürtçe kaset bulundurmasını yasaklamıştı mesela. Kadın da annemden kaset istiyor, üstelik bu isteğinin aralarında kalması için ricalarda bulunuyordu. Annem hep kaseti vermeyeyim sana, gel bizde dinle diyordu. Kadın bazen geliyor, çok zaman geçmeden evde unuttuğu önemli işi hatırlayınca elinde bir kasetle yerinden fırlayıveriyordu. O kaset geri gelecek mi hiç belli olmazdı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.